Dünya yumuşuyor, içleri ılınıyordu. Yalnızlık diye bir şey kalmıyordu. Çünkü o zaman insan kafasını dostlarla doldurabiliyor, düşmanlarını bulup onları yok edebiliyordu. Bir çukurun içinde otururken altındaki toprak yumuşamaya başlıyordu. Başarısızlıklar unutuluyor, gelecek korkunçluğunu yitiriyordu. Açlık peşini bırakıyor, dünya yumuşayıp kolaylaşıyor, insan istediği yere erişebiliyordu. Yıldızlar eşsiz bir biçimde yağmaya başlıyor, gök kadifemsi bir yumuşaklığa bürünüyordu. Ölüm bir dost uyku, ölümün kardeşiydi. Eski zamanlar akla geliyordu. Bir zamanlar evde dans etmiş olan güzel ayaklı bir kız. Bir at, çok eskiden. Bir at ve eğer. Deri işlenmiş. Ne zamandı? Konuşacak bir kız bulmalı. İşte bu güzel. Belki onunla yatarım da. Ama burası sıcak. Yıldızlar öyle yakın ki. Acı ve sevinç birbirlerine öylesine benziyorlar ki. Sanki ikisi de aynı duygu. Keşke hep sarhoş olsam. Kim demiş kötü diye? Kim içmenin kötü olduğunu söylemeye cesaret edebiliyor? Papazlar. Ama onların da kendilerine özgü bir sarhoşlukları var. İnceye kısır kadınlar, onlar bunu anlamayacak kadar dertli. Reformcular. Ama onlar bunu anlayacak kadar derin yaşamıyorlar. Hayır, yıldızlar öylesine güzel ve yakın ki dünyaların kardeşliğine katıldım ben. Ve her şeyi kutsal, her şey, hatta ben bile. Armonikayı taşıması kolaydır. Arka cebinden çıkartıp içindeki tozu atmak için avucunun içine vurursun. Tozlardan ve tütün artıklarından arınır. Artık hazırdır. Armonikayla ne istersen yapabilirsin. İnce tiz nota ya da uyumlu bir melodi. Kıvrak ellerinde müziği yoğurur, onu gayda gibi ağlatabilir, org gibi yuvarlatır, dağlardaki sazlar gibi inceltebilirsin. İstediğin gibi çalar, sonra cebine koyarsın. Her zaman seninledir, her zaman cebindedir. Armonikanı çalar, yeni numaralar öğrenir, ellerinde melodiye biçim verebilir, dilinle tonu ayarlarsın. Kimse sana öğretmez. Ortalıkta dolaşırsın. Kimi zaman öğle üzeri gölgelik bir yerde, yalnız, kimi zaman akşam yemeğinden sonra, kadınlar bulaşık yıkarken çadırda. Ayağınla hafifçe tempo tutarsın. Tempoyla birlikte kaşların kalkıp iner. Yitirirsen ya da kırılırsa büyük bir kayıp sayılmaz. 25 senti bastırdın mı yenisini alabilirsin. Gitar daha değerlidir. Sol elin parmakları nasırlı olmalı. Sağ elin baş parmağı da nasır tutmalı. Perdelere basabilmek için sol elin parmakları örümcek ayakları gibi gerilmeli. Bu babamın gitarıydı. Bana notaları öğrettiğinde parmak kadar çocuktum. Onun kadar iyi çalmasını öğrenince bir daha gitarı eline almadı. Kapının önünde oturup beni dinler. Ayağıyla tempo tutardı. Bir parçayı çıkarmaya çalışırken becerene dek kaşlarını çatar, sonra arkasına yaslanıp başını sallardı. Çal derdi, güzel çal. İyi bir gitardır. Bakın ucu nasıl yıpranmış. Milyonlarca şarkı eskitti onu. Günün birinde yumurta gibi şişecek. Bir şey olursa onaramazsın. Sesi bozulur. Akşamları çalarsın, yandaki çadırda biri de armonika çalar. İkisi birlikte çok güzel olur. Keman hem az bulunur hem de öğrenmesi zordur. Ne perde var ne de öğretmen. Şu yaşlı adamı dinleyin de öğrenmeye çalışın. Nasıl akort edileceğini söylemez. Sırdır der. Ama ben adam akıllı izledim onu. Bak şöyle yapıyor. Rüzgar kadar tiz, hızlı ve sinirlidir keman. İyi bir keman değil. $2 verdim. Adamın biri 400 yıllık kemanlar olduğunu söylüyor. Viski gibi eskidikçe güzelleşiyorlarmış. 50-60 bin dolar olduklarını söylüyor. Bilmem. Bana atıyor gibi geldi. Sesi biraz kötü çıkıyor galiba. Dans etmek ister misin? Yaya bol bol bal mumunu sürerim. O zaman sesi düzelir. 2 kilometre öteden işitilir. İşte akşamları bu üçünün sesi işitiliyor. Armonika, gitar ve keman. Oynak bir İskoç dansı çalıp ayakla tempo tutarken gitarın kalın telleri yürek gibi atıyor. Armonikanın tiz sesiyle keman gıcırtısı ona katılıyor. İnsanlar yakına geliyor, uzakta durmaya dayanamıyorlar. Ayaklar yere vuruyor, bir delikanlı ortaya fırlayıp dans etmeye başlıyor. Çember daralıyor, dans başlıyor. Topuklar toprağa vuruyor. Eller sallanıyor, saçlar dökülüyor, soluk soluğa kalınıyor. Şu Teksaslı delikanlıya bakın. Uzun bacakları gevşek. Her adımda 4 kez yere vuruyor. Hiç onun gibi dönen birini görmemiştim. Şu kırmızı yanaklı, kızıl derili kız nasıl da döndürüyor. Kız soluk soluğa kaldı. Yoruldu mu dersin? Acaba başı mı döndü? Yok canım. Teksaslı delikanlının perçemi gözüne düşüyor. Ağzı iyice açılmış ama yine de her adımda 4 kez yere vuruyor. Kızıl derili kızla dans etmekten geri durmuyor. Keman gıcırdıyor, gitar tempo tutuyor. Armonika çalan adamın yüzü kıpkırmızı. Teksaslı delikanlı ile kızıl derili kız köpekler gibi solumaya başlıyor. Yaşlılar kenarda durmuş el çırpıyorlar. Gülümseyip ayaklarıyla yere vuruyorlar. Eve dönüyoruz, okul binasındaydık. Ay batıya doğru kayıyor ve onunla birlikte yürüyorduk. Konuşmuyorduk çünkü soluğumuz kesiliyordu. Hiç konuşmuyorduk. birden karşımıza bir saman yığını çıkıyor. İçine girip yatıyoruz. Teksaslı delikanlı ile kızın dans ederek karanlığa dalıştığını gördüm. Sanki kimsenin kendilerini görmediğini sanıyorlar. Aman tanrım. Keşke ben de o Teksaslı delikanlı ile dolaşsaydım. Az sonra ay doğacak. Kızın babası gidip onları durdurmaya kalkacak ama görürsün durduramayacak. Bunu o da biliyor zaten. Mevsimleri durdursana, ağaçlara su yürümesini durdursana. İnsan doğaya engel olabilir mi? Biraz sonra ay doğacak. Biraz daha çal, öyküsü olan şarkılar. Laredo sokaklarında gezerkeni çal. Ateş söndü artık. Yeniden yakmak ayıp olur. Az sonra ay doğacak. Su kanalının yanında bir papaz konuşuyor. İnsanlar ağlıyordu. Papaz bir kaplan gibi saldırıyor, sesiyle insanları kırbaçlıyor. Onlar da kendilerini yere atıp sızlanıyorlardı. Onları tartıyor, ölçüyor, onlarla oynuyor. Onlar yerde kıvranırken büyük bir güçle her birini tek tek kolundan tutup kaldırarak, onları al tanrım diye haykırarak suya atıyordu. Hepsi bellerine dek suya girip dehşet dolu gözlerle efendilerine bakınca kıyıda diz çöküp onlar için dua etti. Bütün insanların yerlerde kıvranıp ağlamaları için Tanrı'ya yalvardı. Sırılsıklam olmuş kadınlar ve erkekler papaza baktılar. Sonra üstlerinden sular aka aka kampa, çadırlarına dönüp fısıldadılar. Kurtulduk dediler. Kar gibi tertemiz olduk. Bir daha günaha girmeyeceğiz. Ve sırılsıklam olan korkmuş çocuklar fısıldadılar. Kurtulduk, artık günah işlemeyeceğiz. Keşke neyin günah olduğunu bilseydim. Hiç durmaz yapardım. Göçmenler yollarda eğlence arıyorlardı. 24. Bölüm. Cumartesi sabahı çamaşır kazanlarının başı hayli kalabalıktı. Kadınlar çamaşırları, pembe önlükleri, çiçekli pamukluları yıkıyor, güneşe asıp kurutuyor ve çeke çeke kırışıkları düzeltiyorlardı. Öğleden sonra tüm kamp kaynaşmaya, heyecanlanmaya başladı. Çocuklar her zamankinden daha gürültülüydüler. Akşama doğru yıkanmalar başladı. Çocuklar yakalandı, yıkandı, oyun yerindeki gürültü yavaş yavaş azaldı. Saat 5 olmadan çocuklar tertemiz olmuş ve bir daha üstlerini kirletmemeleri için uyarılmışlardı. Tertemiz giysileri içinde huzursuzca dolaşmaya başladılar. Komite açıktaki dans pistinin çevresinde durmadan çalışıyordu. Tüm elektrik kordonları gözden geçirildi. Kordon bulmak için kasabanın çöplükleri alt üst edilmiş, alet kutularından izole bantlar çıkartılmıştı. Yamalı bohça gibi lehimlenip izole bantlarla sarılan teller dans pistine sarkıtılıp uçları şişe ağızlarıyla birbirinden ayrıldı. Dans pisti bu gece ilk kez aydınlatılacaktı. 6'ya doğru erkekler işten ya da iş aramaktan döndüler ve ortalıkta yeni bir yıkanma telaşı başladı. 7'ye doğru yemekler yenmiş, erkekler en iyi giysilerini giymişlerdi. Yeni yıkanmış tulumlar, temiz mavi gömlekler, kimileri siyah takımlarını çıkarmıştı. Kızlar çiçekli entarilerinin içinde tertemizdiler. Saçları örülmüş, uçlarına kurdeleler bağlanmıştı. Kadınlar telaş içinde ailelerini hazırlayıp akşam bulaşığını yıkıyorlardı. Piste orkestra çalışıyor, çocuklar çevrelerini sarmış çalgıcıları izliyordu. Herkes coşkunluk içindeydi. Başkan Ezra Huston'ın çadırında 5 kişiden oluşan merkezi komite toplanmıştı. Uzun boylu, küçük ve parlak gözlü bir adam olan Huston, her bir sağlık biriminden gelen komite üyeleriyle konuşuyordu. Neyse ki dansı basacaklarını önceden öğrendik dedi. Üçüncü sağlık biriminden gelen toplu ve ufak tefek temsilci sözü aldı. Bana kalırsa onlara iyi bir ders vermeliyiz. Hayır dedi Huston. Onlar da bunu istiyor zaten. Hayır efendim. Bir kavga çıkartılabilirse düzeni sağlayamadığımızı bahane edip içeri polis sokabilirler. Başka yerlerde bunu daha önce denediler. İkinci sağlık biriminden gelen üzgün esmer delikanlıya döndü. Çocukları toplayıp sağa sola nöbetçilerdik. Kimse içeri sızmasın. Delikanlı başını salladı. Tamam, 12 kişi var. Onlara kimseye vurmamalarını söyledim. Yalnızca kovacaklar. Gidip Willie Eaton'ı bulur musun dedi Huston. O eğlence komitesinin başkanı değil mi? Evet. Ona kendisini görmek istediğimizi söyle. Delikanlı dışarı çıktı ve az sonra zayıf, Teksaslı bir adamla birlikte geri geldi. Willie Eaton'ın uzun çenesi, açık renk saçları vardı. Kolları ve bacakları ince ve uzun, güneş yanığı gözleri griydi. Sırıtarak çadırın ortasında durdu. Sinirli sinirli ellerini oynatıyordu. Bu gece için söylenenleri işittin mi dedi Huston. Willie sırıttı. Evet. Bu konuda bir şey yaptın mı? Evet. Anlat. Willie hala keyifli keyifli sırıtıyordu. Genellikle eğlence komitesi 5 kişiden oluşur. 20 kişi daha topladım. İri yarı delikanlıları. Bir yandan dans edip bir yandan ortalığı kollayacaklar. Tartışma başladığı an bir işaretle hemen kapanacaklar. Her şeyi iyice ayarladım. Kimse bir şey anlamayacak. Adamı ortalarına alıp götürecekler. Söyle de kimseni canlı yakmasınlar. Willie neşeyle güldü. Söyledim dedi. Bir daha söyle ki unutmasınlar. Unutmazlar, gelenleri kontrol etmeleri için kapıya da 5 kişi yerleştirdim. Daha içeri girerken onları mimlerler. Hastın ayağa kalktı, çelik renkli gözleri sertti. Buraya bak Willy, kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Ön kapıda polisler olacak. Kan dökülürse polisler hemen sizi yakalar. Bunu da hesaba kattık dedi Willy. Onları arka kapıdan tarlaya götüreceğiz. Birkaç kişi onları geçirecek. Neyse önlemler şimdilik iyi görünüyor dedi hastın kaygıyla. Ama dikkat et olay çıkmasın. Sorumlu olan sensin. Heriflere bir şey yapmayın. Sopa, bıçak ya da silah kullanmayın. Hayır efendim dedi Willy. Onlara bir şey yapmayacağız. Hastın kuşkuluydu. Keşke sana güvenebileceğinden emin olsaydım Willy. Eğer onlara vurmanız gerekirse vurun ama kan akmasın. Evet efendim dedi Willy. Seçtiğin adamlardan emin misin? Evet efendim. Peki öyleyse. Eğer bir bokluk çıkarsa ben dans pistinin sağ köşesinde olacağım. Willy alaylı bir selam çaktıktan sonra dışarı çıktı. Bilmiyorum dedi Aston. Umarım Willy'nin adamları kimseyi öldürmez. Şu kahrolası polisler kampımızdan ne istiyorlar? Neden bizi rahat bırakmıyorlar? İkinci sağlık biriminden gelen delikanlı, bir süre hayvan şirketinin kamplarında kaldım dedi. Yemin ederim her 10 kişiye bir polis düşüyordu. Oysa 200 kişi bir tuvaleti kullanıyordu. Şişman adam, aman Jeremy dedi, bana anlatma bunları. Ben de oradaydım. Bir yığın kulübe var orada. Enine 35, boyuna 15 kulübe dizilmiş bloklar. Ama topu topu 10 tane çöplük var. 1 kilometre öteden kokularını duyabilirsiniz. Şeriflerden biri bana işin aslını anlattı. Yanımda oturuyordu. Şu devlet kamplarından nefret ediyorum dedi. İnsanlara sıcak su verirsen tabii onlar da sıcak su isterler. Tuvalet verirsen tuvalet isterler. O uğursuz okileri böyle şeylere alıştırırsan kuşkusuz onlar da isterler. Üstelik o devlet kamplarında kızıllar toplantı yapıyor. Nasıl yardım alacaklarını hesaplıyorlar. Kimse ona iyi bir ders vermedi mi? Hayır, ufak tefek bir adam vardı. Sadece o yardım almakla ne demek istiyorsun diye sordu. Şerif o zaman şöyle dedi. Bizim gibi vergilerini ödeyenlerin verdikleri ve sizin gibi uğursuz okilerin aldığı şeyden söz ediyor. Biz de satış, benzin ve tütün vergisi ödüyoruz dedi o adam. Çiftçiler devletten pamuğun 1 kilosunu 8 sent alıyorlar. Bu az mı yani? Demir yolu ve deniz yolları şirketleri açıklarını kapatmak için para yardımı almıyorlar mı? Bütün bunlar yardım değil de ne? Onlar yapılması gereken şeyleri yapıyorlar dedi Şerif. Biz olmasaydık sizin gibi lanet olasıca polisler ne yapacaktı dedi ufak tefek adam. Şişman adam çevresine baktı. Şerif buna ne dedi diye sordu hastı. Ne diyecek kudurdu elbet. Siz kızıllar hep huzursuzluk yaratmaya çalışırsınız zaten dedi. Benimle gelsen iyi olacak. İşte o ufak tefek adamı alıp götürdüler ve serserilikten 60 gün içeri tıktılar. Eğer bir işte çalışıyorsa bunu nasıl yapabilirler diye sordu Timothy Wallace. Şişman adam güldü. Bu işleri bilirsin dedi. Serseri demek polisin hoşlanmadığı adam demektir. İşte bu yüzden bu kamptan nefret ediyorlar. İçeri polis giremiyor. Burası Birleşik Devletler, Kaliforniya değil. Hastanın içini çekti. Keşke burada kalabilseydik. Çok geçmeden gitmemiz gerek. Burasını seviyorum. İnsanlar birbiriyle iyi geçiniyorlar. Huzurumuzu kaçırıp bizi deliğe tıkacakları yerde neden şurada rahatça yaşamamıza izin vermiyorlar? Biraz sakinleşerek devam etti. Sinirlerimize hakim olmalıyız. Komitenin işleri alt üst etmeye hakkı yok. Üçüncü sağlık biriminden gelen şişman adam, bu komitenin kampın en önemli komitesi olduğunu herkes kabul ediyor dedi. Bugün benim birimimde bir kavga oldu. Kadınlar birbirlerine girdiler. Küfredip çöpleri birbirlerinin kafalarına attılar. Durumu yatıştıramayan kadınlar komitesi beni görmeye geldi. Kavganın bu komitede görüşülmesini sağlamamı istediler. Onlara kendi sorunlarını kendilerinin çözmelerini gerektiğini söyledim. Bu komitenin saçma kavgalarla uğraşacak zamanı yok. Hastın başını salladı. İyi yapmışsın dedi. Akşam oluyordu. Hava karardıkça sanki orkestra çalışmaları daha gürültülü olmaya başlamıştı. İki adam dans pistinin üstüne sarkıtılan telleri gözden geçirdiler. Çalgıcıların çevresini çocuklar sarmıştı. Bir delikanlı gitar çalıp şarkı söylüyor, üç armonikayla bir keman ona eşlik ediyordu. Çadırlardan boşalan insanlar akın akın piste doğru gidiyorlardı. Erkekler temiz mavi tulumlarını, kadınlarsa çiçekli entarilerini giymişlerdi. Pistin yanına gelip sessizce duruyorlardı. Işıkların altında yüzleri parlak ve dikkatliydi. Kampın çevresini saran yüksek teller boyunca her 10 metreye yerleştirilen gözcüler otların üstüne oturmuş bekliyorlardı. Konuklar aileleriyle birlikte küçük çiftçiler ve öteki kamplarda yaşayan göçmenler bir bir gelmeye başlamışlardı. Her konuk kapıda kendisini davet eden kişinin adını veriyordu. Orkestra yüksek perdeden oynak bir parça çalmaya başlamıştı. Çalışmaları bitmişti artık. Dindarlarsa çadırlarının önünde oturmuş gelenlere öfkeyle bakıyorlardı. Birbirleriyle bile konuşmuyorlardı. Dört gözle işlenecek günahları beklemekteydiler. Böyle bir eğlenceyi lanetledikleri yüzlerinden belliydi. Jodların çadırında annelerinin verdiği yemeği çabucak atıştıran Ruti ile Winfield piste koştular. Anne onları geri çağırdı. Çenelerinden tutup yüzlerini kaldırdı. Burun deliklerine baktı. Kulaklarının içini inceledi. Ve ellerini bir kez daha yıkamaları için tuvalete gönderdi. Ama onlar binanın çevresini dolaşıp içeri girmeden yine piste döndüler. Orkestrayı saran çocuklara katıldılar. Al yemeğini bitirdikten sonra tam yarım saat Tom'un usturasıyla tıraş oldu. Vücuduna oturan yünlü takım elbisesini ve çizgili gömleğini giydi. Yıkandı ve saçını dümdüz arkaya taradı. Lavaboların olduğu oda bir an boşalınca aynaya bakıp kendi kendine gülümsedi. Sonra yan dönüp gülümserken profiline baktı. Mor kol bantlarını taktıktan sonra ceketini giydi. Bir parça tuvalet kağıdıyla sarı ayakkabılarını parlattı. O anda içeri biri girince hemen dışarı fırladı ve o ilgisiz bir tavırla piste doğru ilerledi. Gözleriyle kızları süzüyordu. Pistin yanında bir çadırın önünde oturan sarışın bir kız gördü. Ona yaklaştı, gömleğini göstermek için ceketinin önünü araladı. ''Bu gece dans edecek misin?'' diye sordu. Kız başını yana çevirdi, hiç sesini çıkarmadı. ''Seninle konuşmak yasak mı? Benimle dans etmeye ne dersin?'' Sonra ciddi bir tavırla ekledi. ''Vals yapmasını bilirim.'' Kız ürkek bir tavırla gözlerini kaldırdı. ''Bu hiç de önemli değil.'' dedi. ''Herkes vals yapabilir.'' ''Ama benim gibi değil.'' dedi Al. Sonra ayağıyla müziğe tempo tutarak ''Hadi gel.'' dedi. İzbandut gibi bir kadın başını çadırdan uzatarak ''Basket buradan.'' dedi öfkeyle. ''Bu kız sözlü. Yakında evlenecek. Sözlüsü onu almaya geliyor.'' Al kıza çapkınca bir göz kırptıktan sonra omuzlarını ve kollarını sallayarak seke seke uzaklaştı. Kız dikkatle arkasından baktı. Baba tabağını kutunun üstüne bırakıp ayağa kalktı. ''Hadi gel John.'' dedi. Sonra anneye dönüp açıkladı. ''İş için birkaç kişiyle konuşacağız.'' Babayla John amca yöneticinin bürosuna doğru yürüdüler. Tom ekmeğiyle tabağını sıyırdıktan sonra tabağı anneye uzattı. O da alıp sıcak su dolu kovanın içine atıp yıkadı ve kurulaması için Rose of Sharon'a verdi. ''Sen dans etmeyecek misin?'' diye sordu anne. ''Etmez olur muyum?'' dedi hiç. ''Etmez olur muyum hiç?'' dedi Tom. ''Komitedeyim. Birkaç konuğumuz var.'' ''Demek şimdiden komiteye girdin.'' dedi anne. ''Herhalde çalıştığın için.'' Rose of Sharon tabağı yere koymak için arkasını dönünce Tom onu göstererek ''Şuna bak'' dedi. ''Karnı amma da büyüdü ha.'' Rose of Sharon kızararak annenin elindeki öteki tabağı aldı. ''Öyle'' dedi anne. ''Gittikçe de güzelleşiyor'' dedi Tom. Kız daha çok kızararak başını öne eğdi. Rose of Sharon ''Kes artık'' dedi ve çadıra girdi. Anne kıkırdadı. ''Kızı kızdırma.'' ''Ama hoşlanıyor'' dedi Tom. ''Hoşlandığını biliyorum ama aynı zamanda üzülüyor da. Durmadan Connie'yi düşünüyor. Artık ondan vazgeçse iyi olacak. Connie herhalde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak için çalışmaya başlamıştır bile.'' ''Üzme onu'' dedi anne. ''Zaten canı sıkkın.'' Willie Eaton sırıtarak yanlarına geldi. ''Sen Tom Jodd musun?'' ''Evet.'' ''Ben eğlence komitesinin başkanıyım. Sana ihtiyacımız olacak. Biri senden söz etti.'' ''Size seve seve yardım ederim'' dedi Tom. ''Tanıştırayım annem.'' ''Nasılsınız?'' dedi Willie. ''Tanıştığımıza sevindim.'' ''Sana önce kapıda görev vereceğiz'' dedi Willie. ''Sonra piste geçersin. İçeri girenlere dikkat etmeni istiyorum. Yanında biri daha olacak. Daha sonra gözlerini dört açarak dans etmeni istiyorum.'' ''Olduğu yaparım.'' dedi Tom. ''Bir şey mi var?'' diye sordu anne telaşlı. ''Hayır bayan.'' dedi Willie. ''Hiçbir şey yok.'' ''Hiçbir şey yok.'' dedi Tom. ''Neyse ben de geliyorum. Dansta görüşürüz anne.'' İki genç adam hızla kapıya doğru yürüdüler. Anne yıkanan tabakları bir kutunun üstüne dizdi. ''Hadi dışarı çıkarttık.'' diye seslendi anne. İçeriden ses gelmeyince Rosason buraya gel diye bir daha seslendi. Kız dışarı çıkıp bulaşıkların yıkanmasına yardım etti. ''Tom seninle dalga geçiyordu.'' ''Biliyorum, umurumda değil ama insanların bana bakmasından hoşlanmıyorum.'' ''Bunu engelleyemezsin ki. Bakacaklar elbet. Ama şunu bil ki gebe bir kız görmek insanları mutlu eder. Sen dans etmeyecek misin?'' ''Edecektim ama bilmiyorum. Keşke Connie burada olsaydı.'' Sesi yükseldi. ''Anne keşke burada olsaydı, artık dayanamıyorum.'' Anne ona dikkatle baktı. ''Biliyorum'' dedi. ''Ama aileni utandırma Rose Thorne.'' ''Öyle bir şey yapmak istemiyorum anne.'' ''Bizi utandırma. Zaten yeterince derdimiz var.'' Kızın dudakları titredi. ''Ben dans etmeyeceğim anne. Bana yardım et.'' Oturup yüzünü kucağına gömdü. Anne ellerini beze kurulayarak kızının önünde çömeldi. Elini Rose of Sharon'ın saçlarına koydu. ''Sen iyi bir kızsın'' dedi. Hep iyi bir kızdın. Ben sana bakarım. Üzülme, biliyor musun seninle ne yapacağız şimdi? Dansa gideceğiz ve kenarda oturup dans edenleri seyredeceğiz. Biri seni dansa kaldırırsa gücünün buna yetmeyeceğini söylerim. Hasta derim. Müzik dinleriz. Rozofşer'in başını kaldırdı. Dans etmeme izin vermeyecek misin? Hayır. Kimsenin bana dokunmasına bile izin verme. Vermem. Kız içini çekti. Ne yapacağımı bilmiyorum anne, dedi umutsuzca. Bilmiyorum. Anne onun dizini okşadı. Bak dedi, bak bana. Sana bir şey söyleyeceğim. Kısa bir süre sonra durum düzelecek. Kısa bir süre sonra. İnan bana. Hadi toparla kendini. Gidip yıkanalım, güzel elbiselerimizi giyelim ve pistin kenarında oturalım. Rozofşer'in tuvaletlere doğru götürdü. Baba ve John amca bir grup erkekle birlikte büro binasının verandasında oturuyordu. Bugün neredeyse bir iş bulacaktık, dedi baba. Birkaç dakika geç kalmışız. İşte işe yeni iki kişi almışlar. Amma matrak iş. Orada bir işçi başı vardı. Bize dedi ki, evet 20 centlik yığınla adam gerekti bize. Siz şimdi kampınıza dönün ve 20 centlik birçok işçi istediğimizi söyleyin. Verandada oturan adamlar sinirle kıpırdandılar. Yüzü tamamen siyah şapkasının gölgesinde kalan iri omuzlu bir adam avcunun içiyle dizine okşadı. Tanrı cezalarını versin, diye bağırdı. Üstelik rahatça adam buluyorlar. Ortalıkta bir sürü aç insan var. Saatte 20 sente aileni geçindiremezsin. Ama karnın açsa ne verirlerse versinler kabulündür. Senin benim gibi bir sürü adam topluyorlar. Sonra da işi eksiltmeye çıkarıyorlar. Yakında çalışmamız için bizden para isteyecekler. Biz girerdik işte, dedi baba. Başka iş bulamadık ki. Kuşkusuz girerdik ama oradakiler öyle garip insanlardı ki korktuk. İnsanın aklı ermiyor, dedi siyah şapkalı adam. Bir adamın yanında çalışıyordum. Ürünü bile toplayamıyordu. Yapacağı masraf satıştan kazanacağı paradan daha çoktu. Adam ne yapacağını şaşırmıştı. Bana kalırsa, baba birden sustu. Herkes susmuş onu dinliyordu. Düşündüm ki insanın bir dönümlük toprağı olsa, örneğin benim kadınım sebze ekip birkaç tane domuz ve tavuk yetiştirebilirdi. Biz erkekler de gidip iş bulur, akşamları evimize dönerdik. Belki çocuklarımız okula bile gidebilirdi. Buradaki okullar gibisini hiç görmemiştim. Çocuklarımız o okullarda rahat edemezler, dedi siyah şapkalı adam. Neden? Bayağı güzel okullar. Bizimkiler yalın ayak okula giderlerken ötekiler güzel çoraplar, süslü püslü pantolonlar giyecekler. Üstelik bizimkileri de okey diye çağıracaklar. Benim oğlum okula gitti ama her gün kavga ediyordu. Bayağı da sıkıdır ha, güçlü çocuktur. Her gün dövüşüyordu. Üstü başı yırtık, ağzı burnu kanlar içinde dönüyordu. Üstüne bir de annesinden dayak yiyordu. Buna engel oldum. Zavallı çocuğu her gün dövmenin bir anlamı yoktu. Tanrım, o süslü püslü pantolonlu orospu çocuklarını öyle bir dövüyordu ki ne olacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki ne yapacağım şimdi, diye sordu baba. Paramız bitti. Oğullarından biri geçici bir iş bulmuş ama aldığı para karnımızı doyurmaya yetmez. Ben gidip o 20 centlik işi kabul edeceğim. Zorunluyum buna. Siyah şapkalı adam başını kaldırdı. Sakallı çenesiyle kılların bir hayvan postu gibi kapladığı boynu ışıkta parladı. Öyle, dedi sertçe. Çalışırsın elbet. Ben 25 centlik işçiyim. Sen benim işimi 20 sente yaparsın. Sonra ben aç kalır, eski işimi 15 sente kabullenirim. Böyle işte. Git de gir işe. Ama ne yapabiliriz, diye sordu baba. Sen 25 sent alasın diye ben aç kalamam ki. Siyah şapkalı adam yeniden başını eğdi. Çenesi gölgeye gömülmüştü. Bilmiyorum, dedi. Gerçekten bilmiyorum. Günde 12 saat çalışıp aç kalmak yeterince berbat bir iş zaten. Bir çıkar yol bulmalıyız. Çocuğum gerektiğince beslenemiyor. Bunu düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Verandadaki erkekler bacaklarını sinirli sinirli kıpırdattılar. Tom kapıda durmuş, dansa gelen insanlara bakıyordu. Kapının üstüne yerleştirilen projektörler gelenlerin yüzlerini aydınlatıyordu. Gözlerini dört aç, dedi Willie Eaton. Julie Vitella'yı göndereceğim. O kızılderili sayılır. İyi çocuktur. Kargaşalık çıkarmak için gelenleri belirlemeye çalışın. Tamam, dedi Tom. Çiftçi ailelerinin saçları örgülü kızları, pırıl pırıl giyinmiş delikanlıları seyretti. Julie da gelip Tom'un yanında durdu. Ben de seninleyim, dedi. Tom onun kemerli burnuna, çıkık elmacık kemiklerine, ince çenesine baktı. Senin yarı kızılderili olduğunu söylüyorlar, dedi. Bana kalırsa safkan kızılderilisin sen. Hayır, dedi Jul. Tam değil. Keşke öyle olsaydım. O zaman toprağımı kimse elinden alamazdı. Bazı kızılderililerin durumu çok iyi. Şunlara bak, dedi Tom. Çiftliklerden gelen aileler, yol boylarındaki hendeklerde yaşayan göçmenler bir bir kapıdan içeri giriyorlardı. Çocuklar bir an önce serbest kalmak istiyor ama aileleri onları bırakmıyordu. Bu danslar çok garip, dedi Jul. Kamptakilerin bu işten hiçbir çıkarı yok. Ama yine de dostlarını çağırmak onları gururlandırıyor. İnsanlar da bu danslar yüzünden onlara saygı duyuyorlar. Yanında çalıştığım adamın küçük bir toprağı vardı. Dans etmek için buraya gelirdi. Onu ben çağırırdım. Bu bölgede insanın karısını ya da kızını alıp dansa götürebileceği tek namuslu yerin burası olduğunu söylerdi. Hey bak! Üç genç kapıdan içeri giriyordu. Blue Jean'li üç genç. Yan yana yürüyorlardı. Kapıdaki muhafız onlara bir şeyler sordu. Onlar da karşılık verdikten sonra içeri girdiler. Onlara dikkat et dedi Jul. Muhafızın yanına gitti. Onları kim çağırmış diye sordu. Jackson adlı biri, dördüncü sağlık biriminden. Jul Tom'a seslendi. Sanırım aradıklarımız bunlar. Nereden biliyorsun? İçimde bir ses öyle diyor. Korkar gibi bir halleri var. Arkalarından git ve Willie'ye onları gözden kaçırmamasını söyle. Dördüncü sağlık birimindeki Jackson'a da bir sorsun. Bak bakalım doğru mu söylemişler. Ben burada kalırım. Tom üç delikanlının arkasından gitti. Dans pistine yaklaşıp sessizce kalabalığın yanında durdular. Tom, Willie'yi orkestranın yanında görüp işaret etti. Ne istiyorsun diye sordu Willie. Şuradaki üç delikanlıyı görüyor musun? Evet. Kendilerini dördüncü sağlık biriminden Jackson adlı birinin çağırdığını söylemişler. Willie çevresine göz gezdirdi. Hastanı görünce yanına çağırdı. Şu üç delikanlı dedi. Dördüncü birimden Jackson'ı bulup onları çağırıp çağırmadığını bir soralım. Hastanın topuklarının üstünde dönüp uzaklaştı. Birkaç dakika sonra ince, uzun boylu bir Kansaslıyla döndü. Jackson dedi. Bak Jackson, şuradaki üç delikanlıyı görüyor musun? Evet. Onları sen mi çağırdın? Yo. Daha önce hiç gördün mü? Jackson adamlara biraz daha dikkatle baktı. Elbette. Gregorio'nun yanında birlikte çalışmıştık. Öyleyse adını biliyorlar. Tabii birlikteydik. Tamam dedi hastın. Onların yanına gitmeyin. Kargaşalık çıkarmadıkları sürece onları dışarı atmanıza gerek yok. Teşekkürler Bay Jackson. Aferin dikkatli davrandınız dedi Tom'a. Sanırım aradıklarımız bunlar. Onları Jul gözüne kestirdi dedi Tom. Buna şaşmamak gerek dedi Willie. Kızılderili kanı onların kokusunu aldı herhalde. Neyse onları bizim çocuklara da göstereyim. 16 yaşlarında bir çocuk koşarak kalabalığın arkasından çıkıp geldi. Soluk soluğa hastanın önünde durdu. Bay Huston dedi. Dediğiniz gibi yaptım. Okaliptüs ağaçlarının altındaki bir arabanın içinde 6 adam var. Kuzeyden gelen bir arabanın içinde de 4 adam. Silahları da var. Gözlerimle gördüm. Hastanın gözleri kısıldı. Bakışları sertleşti. Willie dedi. Her şeyin hazır olduğundan emin misin? Willie sevimli sevimli sırıttı. Elbette her şey hazır Bay Huston. Merak etmeyin. Her bir şey olmayacak. Pekala. Canlarını yakmamaya dikkat edin. Unutmayın. Elinizden geldiğince yumuşak ve sessiz davranacaksınız. Onları görmek isterim. Ben çadırımda olacağım. Elimizden geleni yapacağız dedi Willie. Dans henüz başlamamıştı ama Willie sahneye çıktı. Eşlerinizi seçin diye bağırdı. Müzik sustu, kızlar, delikanlılar, genç kadınlar ve erkekler büyük dans pistine koşuştular. Kızlar ellerini öne doğru uzatmış, parmaklarını oynatıyor, delikanlılar huzursuzca ayaklarını yere vuruyorlardı. Pistin çevresinde yaşlılar oturmuş piste girmesinler diye çocuklarını tutuyorlardı. Uzaktaysa dindarlar olayı lanetleyen bir yüzle işlenen günahları izliyorlardı. Anneler Rozofşar'ın bir sıranın üstüne oturmuşlardı. Ne zaman bir delikanlı gelip Rozofşar'ını dansa kaldırmak istese anne hayır olmaz diyordu. Kendisi biraz rahatsız da. Rozofşar'ın ise kızarıyordu ama gözleri pırıl pırıldı. Yönetici pistin ortasında durup ellerini havaya kaldırdı. Hazır mısınız? Hadi başlayın. Müzik başladı, kemanın gıcırtılı, armonikaların tiz, gitarın ise kalın sesi aynı anda işitildi. Yönetici dansın sırasını söyledi ve kareler harekete geçti. Bir sağa bir sola, şimdi ayrılın, sırt sırta verin. Yönetici tek düze bir sesle hareketleri sıralıyordu. Kızların saçları dağılmıştı. Delikanlıların alınlarında ter damlacıkları birikmişti. Usta dansçılar tüm numaralarını döktürüyorlardı. Pistin çevresindeki yaşlılar tempo tutuyor, hafifçe ellerini çırpıp ayaklarını yere vuruyorlardı. Gülümseyip birbirleriyle göz göze geliyor, başlarını sallıyorlardı. Anne Rozofşar'ın kulağına eğildi. Belki ondan hiç ummazsın ama baban gençken çok güzel dans ederdi. Gülümsedi. Bana eski günleri anımsatıyor dedi. Dansı izleyenler de eski günlerin anısıyla gülümsüyorlardı. 20 yıl önce Muskogi yakınlarında keman çalan kör bir adam vardı. Bir zamanlar bir sıçrayışta topuklarını 4 kez vuran bir adam görmüştüm. Dakota'daki İsveçliler. Biliyor musun ne yaparlar? Pisli biber serperler. Sonra bu biberler kızların eteklerinin içine kaçar ve onları bayağı canlı yapar. Yerlerinde duramazlar. İsveçliler böyledir işte. Uzakta dindarlar dizlerinin dibinde oturan çocuklarıyla konuşuyorlardı. Şu günahkarlara dikkatli bakın diyorlardı. Bunlar var güçleriyle cehenneme koşuyorlar. Ne yazık ki bizim gibi dindarlar da onları izlemek zorunda. Çocukları ise sessiz ve sinirliydi. Son bir kez daha diye seslendi yönetici. Hızlı dönün çünkü sonra oturacaksınız. Kızlar kıpkırmızı ve ter içinde, yüzleri ciddi, ağızları açık dans ediyor. Delikanlılar uzun saçlarını sallayıp sivri burunlu ayakkabılarının topuklarını birbirine vuruyorlardı. Kareler iç içe girip çıkıyor, dönüyor, müzik var gücüyle yaygaraya devam ediyordu. Sonra birden durdu. Dans edenler de yorgunluktan soluk soluğa durdular. Çocuklar annelerinin ellerinden kurtulup piste daldılar ve çılgınca birbirlerini kovalayıp yerde kaydılar. Şapkaları çaldılar, saçları çektiler. Dans edenler elleriyle kendilerini yelpazeleyerek oturdular. Orkestra üyeleri ayağa kalkarak gerindiler. Sonra yeniden yerlerini aldılar. Gitarcılar telleri hafifçe titrettiler. ''Şimdi kendinize başka eşler seçin.'' diye seslendi Willy. Dans edecekler ayağa kalkıp kendilerine bir eş bulmak için çevrelerine bakındılar. Tom üç gencin yanında duruyordu. Onların kalabalıkta kendilerine yol açarak pistte oluşan karelere doğru ilerlediklerini gördü. Willy'ye el salladı. Willy de kemancıya bir şeyler söyledi. Kemancı yayını telleri sürterek gıcırdattı ve 20 delikanlı ağır ağır pisti ilerledi. 3 delikanlı karelere varmıştı. İçlerinden biri, ''Ben bu kızla dans edeceğim.'' dedi. Sarışın bir delikanlı şaşkın şaşkın ona baktı. ''İyi ama o benim işim.'' ''Bana bak orospu çocuğu.'' Uzakta karanlıkta tiz bir ıslık yükseldi. Artık 3 delikanlının çevresi iyice sarılmıştı. Her biri bir elin kolunu tuttuğunu hissetti. Sonra yavaş yavaş pistten uzaklaştırıldılar. ''Hadi başlayalım.'' diye bağırdı Willy. Orkestra çalmaya başladı. Dansın yöneticisi ortaya fırladı. Dans edenler yerlerini aldılar. Kapıda hiç beklenmedik bir araba belirmişti. ''Açın.'' diye seslendi sürücü. ''İçeride kavga çıktığını işittik.'' Muhafız yerini aldı. ''Kavga falan yok. Bakın müzik çalıyor. Kimsiniz siz?'' ''Polis. Arama emriniz var mı?'' ''İçeride kavga oluyorsa arama emrine gerek yok.'' ''İçeride kavga yok.'' dedi kapıdaki muhafız. Arabadakiler müziği ve dansın yöneticisinin sesini dinlediler. Sonra ağır ağır kavşağa gidip arabayı yol kıyısına çektiler. Pistten uzaklaşan kalabalığın ortasında üç delikanlı iyice sarılmış, ağızları kapatılmıştı. Karanlığa girdiklerinde onları bıraktılar. ''İyi becerdik.'' dedi Tom. Kurbanının iki kolunu arkadan yakalamıştı. Willy pistten ayrılarak yanlarına geldi. ''Oldu.'' dedi. ''Burada yalnızca 6 kişi kalsın. Huston onları görmek istiyor.'' Huston da ortaya çıkmıştı. ''Bunlar mı?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi Jul. ''Piste çıkıp kavgayı başlatmak istediler ama ellerini bile kaldıramadılar. Şunlara bir bakalım.'' Yakalananların yüzü ona doğru çevrildi. Başları öne eğikti. Huston elindeki el fenerini yüzlerine tuttu. ''Neden yaptınız bunu?'' diye sordu. ''Karşılık vermediler. Size bu işi yapmanızı kim söyledi?'' ''Bırakın bizi. Biz bir şey yapmadık. Yalnızca dans etmek istiyorduk.'' ''Hayır, dans falan etmek istemiyordunuz.'' dedi Jul. ''O çocukla kavga etmek istiyordunuz.'' ''Bay Huston.'' dedi Tom. ''Bu adamlar piste doğru ilerlerken biri bir ıslık çaldı.'' ''Evet biliyorum, polisler hemen kapıda belirdiler.'' Huston yine onlara döndü. ''Canınızı yakmayacağız. Size dansta kavga çıkartmanızı kim söyledi?'' Cevap vermelerini bekledi. ''Siz bizdensiniz.'' dedi üzgün bir sesle. ''Yeriniz bizim aramız. Nasıl oldu da bu işe bulaştınız? Her şeyi biliyoruz.'' diye ekledi. ''İnsanın karnını doyurması gerek.'' ''Pekala, kim gönderdi sizi, kim para verdi?'' ''Para mara vermediler.'' ''Öyleyse alacağınız da yok. Kavga çıkmadığına göre anlaşma bozuldu, haksız mıyım?'' ''Ne isterseniz yapın.'' dedi yakalananlardan biri. ''Hiçbir şey söylemeyeceğiz.'' Huston başını öne eğdi. ''Öyle olsun.'' dedi alçak sesle. ''Söylemeyin. Ama şimdi beni can kulağıyla dinleyin. Kendi insanlarınızı bıçaklamayın. Burada huzur içinde yaşamaya, biraz olsun dinlenmeye ve düzeni korumaya çalışıyoruz. Bunları yıkmayın. Söylediklerimi iyice düşünün. Aslında yalnızca kendinize zarar veriyorsunuz. Tamam çocuklar, onları kapının dışına bırakın. Canlarını da acıtmayın. Ne yaptıklarına farkında değiller.'' Yakalananları kampın arkasına doğru götürdüler. Huston gözleriyle onları izledi. ''Kıçlarına iyi bir tekme atalım.'' dedi Jul. ''Hayır yapma.'' diye bağırdı Willy. ''Bu konuda söz verdim.'' ''Yalnızca küçücük bir tekme.'' diye yalvardı Jul. ''Onları telin ötesine fırlatacak kadar.'' ''Hayır olmaz.'' diye diretti Willy. ''Beni iyi dinleyin.'' dedi. ''Bu kez sizi bırakıyoruz ama şunu kafanıza iyice sokun. Bu olay bir kez daha olursa kim gelirse gelsin canınızı çıkartırız, kemiklerinizi kırarız. Bunu arkadaşlarınıza söyleyin. Huston sizin bizlerden olduğunuzu söylüyor, olabilir ama bunu düşünmekten bile iğreniyorum.'' Tellere yaklaşmışlardı. Yerde oturan iki muhafız ayağa kalkarak onlara yaklaştı. ''Bu konuklar eve erken dönüyorlar.'' dedi Willy. üç delikanlı tellere tırmanıp karanlıkta görünmez oldular. Ötekiler hızla dans pistine döndüler. Orkestra çalmaya devam ediyordu. Büronun yanında oturan erkekler konuşmaya devam ediyorlar. Müziğin sesi onlara dek geliyordu. "Bir şeyler değişiyor," dedi baba. "Ne olduğunu bilmiyorum. Belki biz onu görecek kadar yaşamayacağız. Ama yaklaştığını sezinliyorum. Herkes huzursuz. İnsanlar o kadar sinirli ki hiçbir şey düşünemiyorlar." Siyah şapkalı adam yine başını kaldırdı. Işık sakallı çenesini aydınlattı. Yerden birkaç taş toplayıp misket gibi onları baş parmağıyla fırlattı. "Bilmiyorum, dediğin gibi bir şeyler değişecek. Adamın biri bana Ohio, Akron'da olanları anlattı. Lastik şirketleri ucuz çalıştıkları için dağda yaşayan köylüleri işe almışlar. Bu dağlılarda gidip sendikaya üye olmuşlar. Ortalık cehenneme dönmüş. Bütün dükkan sahipleri ve onların adamları kızıllar diye bağırmaya başlamışlar. Sendikayı Akron'dan atmak istemişler. Papazlar bu konuda vaazlar vermişler. Gazeteler yaygaraya başlamış. Lastik şirketleri millete sopa ve gaz bombası dağıtmış. Bu dağlı çocukların şeytan ordusu olduğunu sanırsınız." Susup yerden birkaç taş daha topladı. "Evet efendim. Geçen Mart bir pazar günü 5000 tane dağlı kentin dışında bir süre eğitim atışı yaptıktan sonra tüfekleriyle birlikte kente yürümüşler. Sonra da geri çekilmişler. Bütün yaptıkları buymuş. O günden sonra da hiçbir olay çıkmamış. Kent komiteleri sopaları geri vermişler. Dükkanlar açılmış. Kimse ne dövülmüş, ne katran ve tüye batırılmış, ne de öldürülmüş." Uzun bir sessizlikten sonra siyah şapkalı devam etti. "Buradakiler de fazla sertleşmeye başladı. O kampı yakıp içindekileri dövdüler. Düşünüyorum da hepimizin silahı var. Belki biz de bir pazar günü silahlarımızı omuzumuza alırız. Belki biz de bir pazar günü silahlarımızı omuzumuza alıp yürüsek iyi olur." Adamlar başlarını kaldırıp ona baktılar. Sonra tekrar önlerini indirdiler. Huzursuzca ayaklarını oynatıp omuzlarını dikleştirdiler. 25. Bölüm. Kaliforniya'da bahar çok güzeldir. Meyve ağaçlarının hoş kokulu çiçekler açtığı vadiler, pembe ve beyaz renklere bürünmüş, sığ bir denize andırır adeta. Sonra ilk filizler asmaların iri budaklarından dökülerek kütüğü kaplar. Yemyeşil tepeler kadın memesi gibi yuvarlak ve yumuşaktır. Aşağıdaki sebze bahçeleri, yüzlerce metre uzunluğunda açık yeşil salata ve küçük karnabahar çiçekleri, grimsi yeşil enginarlar sıralanır. Sonra ağaçlardan yapraklar fışkırır ve meyve ağaçlarından dökülen çiçekler yeryüzünü pembe beyaz bir halı ile kaplar. Çiçeklerin ortaları şişer, irileşir ve renklenir. Kirazlar, elmalar, şeftaliler ve armutlar belirir. Tüm Kaliforniya üretime geçer sanki. Meyveler irileşip dallar öylesine ağırlaşır ki üstlerindekini taşıyabilmeleri için altlarına destek koymak gerekir. Bu bereketliliğin ardında tohumlarla deneyler yapan, topraktaki milyonlarca düşmana, köstebeklere, böceklere, mantarlara ve küflere karşı kökleri daha dayanıklı yapacak teknikleri geliştiren kişilerin bilgisi ve yeteneği vardır. Bu insanlar tohumları, kökleri mükemmelleştirmek için dikkatle durup dinlenmeden çalışırlar. Bunların yanı sıra bir de asalaklara karşı ağaçları ilaçlayan, asmalara kükürt püskürten, hastalığı, çürümeyi ve küflenmeyi engelleyen insanlar vardır. Koruyucu ilaçları bulunduran, hasta ağaçları karantinaya alan, onları söküp yakan bilgili insanlar. Genç ağaçları ve asmaları aşılayanlarsa bunların en akıllılarıdır çünkü yaptıkları bir operatörünki kadar ince ve titizlik isteyen bir iştir. Bu insanların kabuğu yarmaları, aşıyı yapmaları ve yaraları sarıp açık havadan koruyabilmeleri için bir operatörün elleriyle yüreğine sahip olmaları gereklidir. Bunlar büyük adamlardır. İkili sıraların arasında ekiciler dolaşır. Baharla birlikte fışkıran ayrık otlarını yolar, toprağı bereketlendirmek için alt üst eder, kanallar açar, suyun birikmesi için küçük gölcükler oluşturur, ağaçların suyunu çalabilecek ot köklerini söküp atarlar. Ve meyveler durmadan irileşir. Asmaların üstünde çiçek kümeleri fışkırır. Günler geçtikçe hava ısınır, yapraklar küçük ve yeşil koyu bir yeşile bürünür. Kuş yumurtalarını andıran küçük ve yeşil eriklerin ağırlığıyla dallar boyunlarını eğer. Sert şeftaliler zamanla biçimlenir, kabukları tüylenir. Asmalar çiçeklerini döker, bunların yerini yemyeşil yumrular alır. Tarlalarda çalışanlar küçük meyveliklerin sahipleri ürünü seyredip hesaplar yaparlar. Yılın üretken dönemi başlamıştır. Bilgileriyle bu üretkenliği artırabilen insanlar gurur duyarlar. Çalışmalarıyla dünyayı değiştirmişlerdir. Güdük cılız ürünler irileşmiştir. Küçük ekşi elmalar daha büyüyüp tatlılaşmış, ağaçların arasında yetişip kuşları besleyen üzümler, kırmızı, siyah, yeşil ve açık pembe, mor ve sarı binlerce çeşide bürünmüşlerdir. Her birinin ayrı bir tadı vardır. Deney çiftliklerinde çalışanlar bir bakıma yeni meyveler yetiştirirler. tüysüz şeftaliler, 40 tür erik, ince kabuklu ceviz ve durmadan çalışır iyilerini seçer, aşılar, değiştirir, kendilerini ve toprağı üretime zorlarlar. Ve önce kirazlar olgunlaşır, kilosu 3 sent. Bu paraya onları toplamaya değmez. Dolgun, tatlı, kırmızı kirazlar. Yarısını kuşlar yer, onların açtığı deliklerden kurtlar girer. Ve yere düşüp kururlar, üstlerindeki deri büzülür. Mor erikler yumuşayıp tatlılaşır. Ey Tanrım, onları toplayıp kurutmamız ve kükürtmemiz olanaksız. Nedenle düşük olursa olsun ücretleri ödeyemeyiz. Ve mor erikler yerlerde sürünür. Önce üstlerini örten kabuk kırışır, başlarına sinekler üşüşür. Vadi çürüyen meyvelerin kokusuyla dolar. Meyveler kararıp yerlerde kururlar. Sonra armutlar sararıp yumuşar. Bir tonu 5 dolar. 40 tane 25 kiloluk kutu 5 dolar. Ağaçlar ilaçlandı, aşılandı. Meyveyi topla, kutulara koy, kamyonları doldur, meyveleri konserve fabrikalarına götür, 5 dolara 40 kutu. Olmaz böyle şey. Ve sarı meyveler yere düşüp çürüyor. Çürüyenlerin kokusu ortalığı sarıyor. Sonra üzümler. İyi şarap yapamayız. Kimse iyi şarap yapamaz. Üzüm salkımlarını asmalardan kopar. İyi üzümleri, çürük üzümleri, arıların soktuğu üzümleri. Sapları ez, pis ve çürümüş üzümleri ez. Ama fıçılarda küf ve karınca asidi var. İçlerinde kükürt ve tanen asidi koyun. Şaraba kokusunu veren mayalanma değil, çürümenin ve kimyasal maddenin kokusu. Boşver, nasılsa içinde alkol var. İnsanları sarhoş etmeye yeter. Küçük çiftçiler gırtlağa kadar borca battıklarını görüyorlar. Ağaçları ilaçlıyor ama ürünlerini satamıyor. Aşılıyor ama ürünlerini toplayamıyorlar. Bilgili insanlar çalışmış, yeni teknikler bulmuşlar ama meyveler yerlerde çürüyor. Şarap fıçılarında çürüyen ezilmiş üzümler havayı zehirliyor. Şarabın tadına bir bak. Üzüm tadı değil, bu yalnızca kükürt, tanen asidi ve alkol. Bu küçük meyve bahçesi gelecek yıl büyük bir şirketin parçası olacak. Çünkü borçları sahibini yiyip bitirecek. Asma bahçeleri bankanın olacak. Yalnız büyük toprak sahipleri yaşayabilir. Çünkü onların da konserve fabrikaları var. Kabukları soyulmuş, ikiye bölünüp pişirildikten sonra konservelenmiş 4 şeftalinin fiyatı da 15 sent. Üstelik konservelenen şeftaliler bozulmaz, yıllarca dayanır. Tüm eyalette meyveler çürüyor. Havayı saran koku ülkede büyük bir üzüntü yaratıyor. Ağaçları aşılayan, tohumları bereketlendiren, meyveleri irileştiren insanlar ürettikleri ürünleri aç halka yedirme yolunu bulamıyorlar. Yeni meyveler yaratan insanlar ürünlerini aç halkın yiyebilmesini sağlayacak bir sistem yaratamıyorlar. Başarısızlık tüm eyalette büyük bir acı gibi yayılıyor. Fiyatları yüksek tutmak için asmaların, ağaçların kökleri kazınmalı. İşin en acı yönü de bu. Kamyon dolusu portakallar yere boşaltılıyor. Meyve almak için kilometrelerce uzaktan insanlar geliyor. Ama olacak şey değil bu. Gidip yerden portakal toplamak varken neden kilosuna 20 sent versinler? Ve çiftçiler portakalların üstüne benzin döküp yakıyorlar. İşlenen suça ve meyve almaya gelen insanlara kızıyorlar. 1 milyon insan aç. 1 milyon insan meyveye muhtaç. Ve sapsarı portakal yığınlarının üstünde benzin dökülüyor. Ve sapsarı portakal ağaçlarının ve sapsarı portakal yığınlarının üstüne benzin dökülüyor. Tüm bölgeyi çöp kokusu kaplıyor. Gemilerde yakıt yerine kahve yakın. Isınmak için mısır yakın. Çok iyi ısıtıyor. Patatesleri ırmağa dökün ve aç insanlar onları sudan çıkartmasın diye ırmak kıyısına muhafızlar dikin. Domuzları öldürüp gömün. Bırakın leş gibi koksun ortalık. Burada açıklanması olanaksız bir suç işleniyor. Burada gözyaşlarının dile getiremeyeceği bir üzüntü var. Burada tüm başarılarımızı bir yana iten bir başarısızlık var. Toprak bereketli, sıra sıra meyve ağaçları, güçlü gövdeleri, olgun meyveleri ve besin yetersizliğinden ölen çocukların ölmeleri gerek çünkü portakaldan yeterince kâr edilmiyor. Defin memurlarının kağıtları şöyle imzalamaları gerekiyor. Besin yetersizliğinden ölmüştür. Çünkü yiyeceklerin çürümesi gerekti. Bu işin yapılması zorunlu. İnsanlar ırmaktan ağlarla patates toplamak istiyor. Muhafızlar onları engelliyor. Külüstürleriyle yerlere atılan portakalları almaya geliyor ama meyvelerin üstüne gaz dökülüyor ve çekilip bir kıyıda duruyor. Çukurda öldürülen domuzların çığlıklarını dinliyor, sonra çukurların dolduruluşunu, portakal yığınlarının kül oluşunu izliyorlar. Ve insanların gözlerinde başarısızlık okunuyor. Aç insanların bakışlarına giderek artan bir öfke yerleşiyor. Gazap üzümleri insanların ruhlarında olgunlaşıyor. Bağ bozuma yaklaşıyor. 26. Bölüm. Uzun çizgi çizgi bulutların batan güneşin önünü kapladıkları, kenarlarından tutuşmaya başladığı bir akşam, Whitbatch kampında Joe da ailesi bir akşam yemeğini yiyip bitirmişti. Anne bulaşıkları yıkamaya başlamadan önce bir an duraksadı. ''Bir şeyler yapmalıyız.'' dedi Winfield'ı göstererek. ''Şuna bakın.'' Hepsi bakışlarını çevirip Winfield'a baktılar. Uykusunda titreyip sıçrıyor, şu rengine bakın. Aile üyeleri utançla başlarını öne eğdiler. Kızarmış hamur dedi anne. Buraya geleli bir ay oldu. Ama yalnızca Tom 5 günlük bir iş buldu. Sizler her gün dolaşıyor ama bir iş bulamıyorsunuz. Konuşmaya korkuyorsunuz. Para bitti. Bunu söylemeye diliniz varmıyor. Her gece yemek yiyor, sonra da dolaşmaya çıkıyorsunuz. Bu konuyu açmak istemiyorsunuz. Ama açmak zorundasınız. Rosie Thorne'un zamanı neredeyse geldi. Kızın şu rengine bakın. Açık açık konuşalım şu işi. Şimdi hiçbiriniz kalkıp gitmeyin de birlikte düşünelim. 1 günlük yağ ile 2 günlük un ve 10 tane patates kaldı. Oturun da aklınızı başınıza toplayın. Yere bakıyorlardı. Baba çakısıyla kalın tırnaklarının içini temizliyordu. John amca üstüne oturduğu sandıktan bir kıymık koparmaya çalışıyordu. Tom alt dudağını ısırıp gerdi. Sonra alçak sesle, "Arıyoruz anne," dedi. "Benzinimiz bittiği için bundan böyle yürümek zorundayız. Çalmadığımız kapı, sormadığımız ev kalmadı. Hem de iş olmadığını bile bile. İnsana bayağı ağır geliyor. Bulamayacağını kesinlikle bildiğin bir şey arıyorsun. Umudunuzu yitirmeye hakkınız yok," dedi anne öfkeyle. "Bu aile hepimizin sorumluluğunda. Umudunuzu yitirmeye hakkınız yok." Baba kırık tırnaklarını inceliyordu. "Buradan ayrılmalıyız," dedi. "Hiçbirimiz istemedik bunu. Burası güzel bir yer, insanları da iyi. Hep o Hoverville'lerden birinde yaşamaktan korktuk. Ne yapalım, gitmemiz gerekiyorsa gideriz. Her şeyden önce karnımızın doyması gerekli. Kamyonda bir depo dolusu benzinimiz var," diye söze karıştı Al. "Kimsenin ona el sürmesine izin vermedim." Tom gülümsedi. "Seni kerata seni," dedi. "Dünyayı umursamaz gibi görünüyorsun ama kafanda bayağı çalışıyor hani." "Gerisi sizin bileceğiniz iş," dedi anne. "Ama bu ailenin aç kaldığını görmek istemiyorum artık. 1 günlük yağımız daha var. Olup olacağı bu işte. Rosie Thorne'un artık yatması gerek. İyi beslenmeli. Ona göre düşünün." "Ama burada sıcak su ve tuvaletler var," diye başladı baba. "Evet ama tuvalet karın doyurmuyor. Bugün adamın biri Marysville'e gidecek birkaç kişi arıyordu. Meyve toplamak için." "İyi öyleyse neden Marysville'e gitmiyoruz?" diye sordu anne. "Bilmiyorum," dedi Tom. "Bana pek akıllıca bir iş gibi gelmedi. Adam çok telaşlıydı. Ücretin ne kadar olduğunu söylemiyordu. Kendisinin de kesin olarak bilmediğini söyledi." "Marysville'e gidiyoruz," dedi anne. "Ücretin ne olduğu umurumda bile değil. Gidiyoruz." "Çok uzak," dedi Tom. "Benzin paramız yok. Oraya varamayız." "Anne, düşünün diyorsun ama bu kadar zamandır düşünmekten başka bir şey yapmıyorum." "Adamın biri kuzeyde, Tulare'nin yakınında pamuk işi olduğunu söylüyordu," dedi John amca. "Adamın dediğine göre pek uzak değilmiş." "Ne olursa olsun yola koyulmamız gerek. Hem de hemen. Neden ne güzel olursa olsun artık burada oturamam." Anne kovayı alıp sıcak su getirmek için tuvaletlere doğru gitti. "Annemin sinirleri iyice bozuldu," dedi Tom. "Onun birkaç kez çıldıracak gibi olduğunu gördüm. İçin için kaynıyor." "Bazen açığa da vuruyor," dedi baba rahatça. "Ben bütün gece uyumayıp kafa patlatıyorum. Ama şimdi hep birlikte konuşmak daha iyi." Anne üstünden buhar tüten kovayı taşıyarak geri döndü. Diye sordu, "karar verdiniz mi?" "Daha düşünüyoruz," dedi Tom. "Kuzeye gitsek mi, ne dersiniz?" "Bu bölgeyi karış karış dolaştık. İş olmadığını biliyoruz. Toparlanıp kuzeye gidelim. Pamuklar olunca oraya varırız. O pamuklara dokunmak için sabırsızlanıyorum. Depo dolu mu Al?" "Hemen hemen. 5 santim kadar aşağıda." "Biz oraya dek götürmeli." Anne kovanın içine bir tabak attı. Diye sordu. "Kazandın," dedi Tom. "Gidiyoruz sanırım. Ne dersin baba?" Anne yan gözle ona baktı. "Ne zaman?" "Beklemenin bir anlamı yok. Sabahleyin gidebiliriz." "Sabah gitmemiz gerek. Size ne kadar yiyeceğimiz kaldığını söyledim." "Bak anne, gitmek istemediğimizi sanma. 2 haftadır doğru dürüst yemek yemedim. Karnım doymadı değil ama yediğimiz nedir ki?" Anne kovaya başka bir tabak attı. "Sabah yola çıkıyoruz," dedi. Baba burnunu çekti. "Dünya çok değişti," dedi alaycı bir sesle. "Bir zamanlar ne yapılacağını erkekler söylerdi. Anlaşılan kadınların borusu ötüyor artık. Bana kalırsa elimize sopa almanın zamanı geldi." Anne temiz tabağı bir kutunun üstüne koydu. Önüne bakıp gülümsedi. "Sopan var baba," dedi. "Yiyecek yemeğimiz, oturacak bir yerimiz olunca sopanı eline alıp borunu öttürürsün. Ama şimdi üstüne düşen görevi yapmıyorsun. Ne düşünüyor ne de çalışıyorsun. Erkekler üstlerine düşen görevleri yapsalardı, sopalarını ellerine alırlardı. Kadınlar da burunlarını çeke çeke bir fare gibi arkalarında dururlardı. Şimdi sopayla bile kadınları susturamazsınız. Artık karşı karşıyayız. Çünkü benim de elimde bir sopa var." Baba utanarak gülümsedi. "Çocukların yanında böyle konuşman doğru değil," dedi. "Çocuklara neyin iyi neyin kötü olduğunu öğretmeden önce midelerine bir parça et girmesini sağlamak gerek," dedi anne. Baba sinirlenerek ayağa kalkıp uzaklaştı. John amca da onu izledi. Annenin elleri suyun içindeydi ama yine de adamların uzaklaşmasını seyretti. Sonra Tom'a döndü. "Hala formunda," dedi gururla. "Hiç yaşlanmadı. Hatta kalmaktan hoşlanmıyor. Tom güldü. Yoksa onu kızdırmaya mı çalışıyorsun? Elbette dedi anne. Erkek çok üzülür. Derdini de içine atarsa çok geçmeden kendini yiyip bitirir. Ama onu kızdırabilirsen bir şey yok demektir. Baba şimdi hiçbir şey söylemedi ama sinirinden kuduruyordur. Birazdan yanıma gelir. Bir şeyi kalmaz. Al ayağa kalktı. Ben biraz dolaşacağım dedi. Kamyona bir göz atsan iyi olur diye uyardı Tom onu. Kamyon hazır. Eğer değilse seni anneye şikayet ederim. Hazır dedim. Al kaygısızca yürümeye başladı. Tom içini çekti. Yoruldum anne. Hadi beni de kızdırsana. Sen daha akıllı uslu bir çocuksun Tom. Seni kızdırmama gerek yok. Sana güveniyorum. Ötekiler senden başka hepsi yabancı gibi. Sen savaşı kolay kolay bırakmazsın Tom. Tüm sorumluluk bir anda Tom'un omuzlarına yüklenmişti. Hoşuma gitmiyor dedi. Al gibi alıp başıma gitmek, baba gibi öfkelenmek, John amca gibi kafayı çekip sarhoş olmak istiyorum. Anne başını salladı. Yapamazsın Tom, biliyorum. Çocukluğundan beri böyle bir şey yapmayacağını sezmiştim. Elinde değil. Bazı insanlar için yalnızca kendileri önemlidir. Ala bak, kızların peşinde dolaşan bir çocuk. Sen hiç onun gibi değildin Tom. Tabii ki ben de öyleydim dedi Tom. Hala öyleyim. Yo yo, ne yaparsan başkaları için yapıyorsun. Seni hapse tıktıkları zaman da biliyordum. Herkes senden yanaydı. Bırak bunları artık anne, doğru değil. Hepsini kafandan uyduruyorsun. Bıçaklarla çatalları tabakların üstüne koydu. Belki, belki de uyduruyorum. Rosa Thorne, sen bunları kurulayıp kaldır. Kız soluk soluğa ayağa kalktı. Karnı iyice şişmişti artık. Sallanarak kutuya yaklaşıp yıkanmış bulaşıkları kaldırdı. Karnı şiştikçe derisi öyle geriliyor ki gözleri bile daha irileşti. Yine kızla dalga geçmeye başlama dedi anne. Bayağı iyi tanıyor. Bayağı iyi dayanıyor. Hadi sen git de arkadaşlarına vedalaş. Tamam dedi Tom. Gidip orası ne kadar uzaktaymış öğreneyim. Anne kızına döndü. Seni üzmek için söylemedi onları. Ruth ile Winfield nerede? Babanın peşinden gittiler, onları gördüm. İyi gitsinler. Rose Fisher'ın oldukça ağır hareket ediyordu. Anne onu dikkatle inceledi. Nasılsın? Gözlerinin altı çökmüş. Söyledikleri kadar süt içemedim. Biliyorum, sütümüz yok. Connie gitmeseydi şimdi küçük bir ev tutmuştuk bile dedi. Rose Fisher'ın dalgınca. Çalışmaya da başlardı. Bol bol süt içerdim. Güzel bir çocuğumuz olurdu. Şimdi kim bilir ne biçim bir şey doğacak. Süt içmem gerekiyordu. Önlüğünün cebinden bir şey alıp ağzına attı. Ne yiyorsun sen diye sordu anne. Hiçbir şey. Hadi söyle ne yiyorsun? Bir parça kireç. İri bir parça buldum. Çok pis bir şey bu. Ama canım istiyor. Anne sesini çıkarmadı. Dizlerini açıp eteğini gerdi. Biliyorum dedi sonunda. Bir zamanlar ben de gebeyken kömür yemiştim. Koca bir parça kömür. Büyük anne yememem gerektiğini söylemişti ama çocuk için öyle düşünme. Buna hakkın yok. Kocam yok, içecek sütüm de yok. Sağlam olsaydın da şu tokadı yemiştin. Sağlam olsaydın şu anda tokadı yemiştin. Hem de suratının orta yerine dedi anne. Sonra ayağa kalkıp çadıra girdi. Bir an sonra dışarı çıkıp Rozofşer'in önünde durdu ve elini uzattı. Bak dedi. Avucunun içinde bir çift küçük altın küpe vardı. Bunlar senin. Kızın gözleri bir an parladı ama sonra başını yana çevirdi. Kulaklarım delik değil ki. Ben delirim. Anne telaşla çadıra girerek karton bir kutu alıp çıktı. İğneye iplik geçirdi, ipliği iki kat yaptı ve üstüne bir dizi düğüm attı. İkinci bir iğneye iplik geçirip onun da ucunu düğümledi. Kutunun içinde küçük bir mantar parçası buldu. Canım acıyacak. Anne ona yaklaştı, mantarı kulağının arkasına dayadı, iğneyi kızının kulağının memesinden geçirip mantara batırdı. Kız irkildi. Yapıştı işte, çekerken canım acıyacak. Acımaz. Acır. Peki öyleyse. Önce öteki kulağı deneyelim. Mantarı öteki kulağın arkasına koyup derdi. Acıyacak. Sus dedi anne. Bitti işte. Rozofşer'in ona merakla baktı. Anne iğneleri çekip ipliklerdeki birer düğümü açtığı deliklerden geçirdi. Tamam dedi. Her gün bir düğüm daha geçireceğiz. Birkaç haftaya kadar küpeleri takarsın. Artık onlar senin. İyi sakla. Rozofşer'in hafifçe kulaklarına dokundu. Sonra parmaklarının ucundaki kan damlalarına baktı. Hiç acımadı. Biraz irkildim o kadar. Kulaklarını çoktan delmeliydik dedi anne. Kızın yüzüne baktı. Zafer kazanmışçasına gülümsedi. Hadi artık bulaşıkları kaldır. Güzel bir çocuk doğuracaksın. Neredeyse kulakların delinmeden anne olacaktı. Ama artık kurtuldun. Bir anlamı var mı bunun? Elbette var dedi anne. Olmaz olur mu hiç? Al dans pistine doğru yürüdü. Derli toplu küçük bir çadırın dışında durup usulca ıslık çaldı. Sonra yürümeye devam etti. Çadırların arkasına gidip yere oturdu. Batıdaki bulutlar kırmızılıklarını yitirmiş, iyice kararmışlardı. Al bacaklarını kaşıyıp başını göğe kaldırdı. Birkaç dakika sonra sarışın bir kız yaklaştı. İnce hatlı, güzel bir kızdı. Yanına, otların üstüne oturdu ama hiçbir şey söylemedi. Al kolunu onun beline doladı. Yapma dedi kız, kıdıklanıyorum. Yarın gidiyoruz dedi Al. Kız şaşırarak onun yüzüne baktı. Yarın mı? Nereye? Kuzeye. Ama evleneceğiz değil mi? Evet, günün birinde evleneceğiz. Sen yakında demiştin dedi kız öfkeyle. Zamanı gelir gelmez evleneceğiz. Söz vermiştin. Al'ın eli kızın belinden biraz daha yukarı tırmanmaya başladı. Git yanımdan diye bağırdı kız. Evleneceğiz demiştin. Elbette evleneceğiz. Ama şimdi gidiyorsun. Neyin var senin diye sordu Al. Gebe mi kaldın yoksa? Hayır. Al güldü. Demek zamanımı boşa harcamışım ha. Kız ayağı fırladı. Yanımdan hemen uzaklaş Al Jod. Seni görmek istemiyorum artık. Dur canım, ne oldu? Kendini çok beğeniyorsun değil mi? Dur bir dakika. Ardından koşacağımı sanıyorsun. Ama koşmayacağım işte. Beni isteyen bir sürü erkek var. Dur bir dakika. Hayır efendim, git yanımdan. Al birdenbire kızın bileğinden tutup onu yere düşürdü. Sonra onun üstüne atlayıp sıkıca sarıldı ve eliyle ağzını kapattı. Kız onun avucunun içini ısırmaya çalıştı ama Al bir koluyla onu sıkıca tutup ağzının üstündeki elini çekti. Kız yatıştı ve bir an sonra kuru otların üstünde kıkırdamaya başladılar. Çok geçmeden döneriz dedi Al. O zaman paramız da olur. Film seyretmeye Hollywood'a gideriz. Kız sırt üstü yatıyordu. Al üstüne eğildi ve parlak akşam güneşinin kara bulutlarının gözlerinde yansıdığını gördü. Trenle gideriz dedi. Ne kadar zamanda dönersiniz diye sordu kız. Belki bir ayda dedi Al. Akşam karanlığında babayla John amca öteki aile büyükleriyle birlikte yönetim binasının önünde oturuyorlardı. Geceyi ve geleceği düşünüyorlardı. Tertemiz, beyaz giysiler içinde ufak tefek yönetici dirseklerini verandanın korkuluklarına dayamıştı. Yüzü gergin ve yorgundu. Hastanın başını kaldırıp ona baktı. Gidip uyusanız iyi olacak. Evet, uyumam gerek. Dün gece 3. sağlık biriminde bir çocuk doğdu. Bu gidişte iyi bir ebe olup çıkacağım. İnsanın bu işleri bilmesi gerek dedi hastan. Hele evliyse. Yarın sabah gidiyoruz dedi baba. Öyle mi? Ne yana? Biraz da kuzeye gidelim dedik. Pamuk tarlalarında çalışmaya. Burada iş bulamadık. Yiyeceğimiz bitti. Acaba orada iş var mı diye sordu hastan. Bilmiyorum ama burada olmadığı kesin. Kısa bir süre sonra burada da olur dedi hastan. Biz bekleyeceğiz. Biz de gitmek istemiyoruz dedi baba. Buradaki insanlar çok iyi. Üstelik tuvalet falan da var. Ama karnımızı doyurmak zorundayız. Bir depo benzinimiz var. Bizi oraya kadar götürür. Burada her gün yıkandık. Ömrümde böylesine temiz olmamıştım. Ama garip iş. Eskiden haftada bir yıkanmak yeterdi bana. Şimdi her gün yıkanmasam kokuyormuşum gibi geliyor. Acaba her gün yıkanmak mı böyle yaptı beni? Belki de daha önce kendini koklamamıştın dedi yönetici. Belki. Keşke burada daha çok kalabilseydik. Ufak tefek yönetici başını ellerinin arasına aldı. Sanırım bu gece bir bebek daha doğacak dedi. Yakında bizim ailemize de biri katılacak dedi baba. Keşke burada doğsaydı. Gerçekten isterdim bunu. Tom, Willie ve Melez Jul dans pistinin kenarında oturmuş, ayaklarını sallıyorlardı. Bir torba durhamım var dedi Jul. Sigara içmek ister misiniz? Elbette isterim dedi Tom. Uzun zamandır sigara içmedim. Tütünü ziyan etmemek için büyük bir dikkatle kendine bir sigara sardı. Gitmenize çok üzüleceğiz dedi Willie. Çok iyi insanlarsınız. Tom sigarasını yaktı. Epeyce düşündüm. Artık bir yere yerleşsek iyi olacak. Jul tütün torbasını geri aldı. Çok kötü dedi. Küçük bir kızım var. Buraya gelirken onu okula gönderebileceğimi sanıyordum. Ama gel gör ki hiçbir yerde fazla kalamadık. Durmadan yolları arşınlıyoruz. Umarım artık o Hoverville denilen yerlere gitmek zorunda kalmayız dedi Tom. Orada bayağı korkmuştum. Polisler mi rahatsız etti? Birini öldürmekten korktum dedi Tom. Orada çok kısa bir süre kaldım. Ama bana yetti doğrusu. İki çift laf etti diye şerif gelip bir arkadaşı götürdü. İçim içimi yedi. Hiç greve katıldın mı diye sordu Willie. Hayır. Son zamanlarda epeyce kafa patlattım. Neden o polisler buraya girip her yerde yaptıkları gibi kampın altını üstüne getirmiyorlar? O ufak tefek adamın mı bunu engellediğini sanıyorsunuz? Hayır efendim. Ne öyleyse diye sordu Jul. Anlatacağım. Çünkü burada bir birlik oluşturduk. Şerif burada gözüne birini kestirip alıp götüremez. Tüm kampı karşısına alır. Buna da yeltenemez. İçimizden biri bir çığlık atacak olsa bir anda 200 kişi toplanır. Sendikacılardan biri bir gün yolda konuşuyordu. Bunu her yerde yapmamız gerektiğini söylüyordu. Dayanışma içinde olmalıyız. 200 kişiye hiçbir şey yapamazlar. Onların gücü yalnızca bir kişiye yeter. Öyle dedi Jul. Ama diyelim ki bir sendika kurdun. Sendikanın bir önderi olması gerek. Onlar da önderi alıp deliğe tıkarlar. Sonra sendikanın durumu ne olur? Eh dedi Veli, bunu da hesaba katmak gerek. Bir yıldır buradayım. Ücretler sürekli olarak düşüyor. İnsanın çalışarak ailesini geçindirmesi olanaksız. Durum gittikçe kötüleşiyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp açlıktan ölmenin bir yararı yok. Patronlar atlarını asla aç bırakmazlar. Oysa yanlarında çalıştırdıkları insanlar umurlarında bile değil. Atlar insanlardan çok daha değerli. Anlamıyorum. İnsanın canı düşünmek bile istemiyor dedi Jul. Ama yine de düşünmek zorundasın. Küçük bir kızım var. Ne kadar tatlı bir çocuk olduğunu biliyorsun. Bir hafta çok güzel bir çocuk olduğu için kampta ona ödül bile verdiler. Onun hali ne olur? Gittikçe zayıflıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Öyle güzel ki bazen patlayacak gibi oluyorum. Nasıl yani diye sordu Willy. Ne yapacaksın? Hırsızlık yapıp hapse mi gireceksin? Yoksa birini öldürüp asılmak mı istiyorsun? Bilmiyorum dedi Jul. Düşündükçe daha çok aklıma kaçırıyorum. Çıldıracağım neredeyse.